ayrım 16 sayfa 128. Jit, emek kuvvetini gebe ineğe benzetir. Sahibi sattığı zaman gebeliğinin farkında olmadığından yalnız ineğin kıymetini almış fakat satın alan buzağı da kazanmıştır. Bu bakımdan ücretli ne hukuken ne de iktisaden sermayedardan şikayet edemez. Edemez ama sermayedar ortaya gelip karışmasaydı emek kuvvetinin bu esrarengiz kuvvetinden bizzat sahibi faydalanmış olurdu. Halbuki fazla emek mübadele olunduğu zaman fazla emeğin kıymeti sermayedere kalıyor. Bu kalan kıymete Marx, kıymeti munzama, artık değer, merwert, plus value namını veriyor. Bu artık değerin hasıl olması için amele, emek kuvvetinin meydana gelmesine yeterli emekten daha fazla emek sarf etmiştir ki buna da Marx, fazla-i say, artık emek, sur travay, uber arbeit diyor. İşte bu suretle ücretli, kendisi için emek saatlerinin yalnız bir kısmını sarf ediyor. Diğer emek saatleri sermayedara kalıyor ve ücretlinin artık emeği mukabilinde kazanacağı artık değer sermayedarın kasasına giriyor. Sermayedar artık değerin artmasına tabii gayret edecektir. Sermayedarın bu konuda başvuracağı tedbirleri Marx tafsilatıyla anlatır. Bu tedbirler bilhassa iki gayeye yöneliktir. Günlük çalışma müddetini, yani her gün emek saatleri miktarını mümkün olduğu kadar çoğaltarak artık değeri artırmak. 2. Emek kuvvetinin üretilmesine gerekli olan zamanı, yani amelenin maişetini temin eden eşyanın üretilmesine harcanan emek saatlerinin miktarını eksiltmek. Bunun için sermayedar kadınları ve çocukları istihdama meyyaldir. Çünkü bunlarda emek kuvvetinin oluşturulması için daha az gıda maddeleri vesaire lazımdır. İşte birinci mühim meselenin artık değer ve artık emek nazariyesinin özetinin özeti budur. İkinci mühim meseleye, temerküs, merkezileşme, tekelleşme veya istirdad-ı mülk, mülkün mülkiyetin geri alınması nazariyesine gelince, bununla iddia ediliyor ve ispat olunmak isteniliyor ki, şahsi mülkiyet, yani şahsi teşebbüsler ve şahsi rekabet, iktisadi usulü, gitgide ve kendi kendine, otomatikman, toplumsal mülkiyete, toplumsal teşebbüslere, şahsi rekabetin ortadan kalkmasına doğru yürüyor ve günün birinde bugünün burçlular cemiyeti yerini emekçiler cemiyetine terk ediverecek. Yukarıda belirtilmişti ki Marx'ın fikrince bugünkü toplum ve onun iktisadi yönetimi tarihi bir kategoridir ve diğer tarihi kategorilerin yerine geçmiştir. Bugünkü manasıyla sermayedarlık eşittir kapitalizm, miladi 16. asırda İstanbul'un fethi sıraları doğmuştur. Orta çağda Avrupa'da sermaye herkesin kendi elindeki üretim vasıtalarından ibaretti. Emek ile sermaye birleşmiş haldeydi. Halbuki zamanın geçmesiyle sermaye hiçbir emek sarf etmeyen sahibine belirli bir irat, rant temin eden şey olmuştur. Amelenin üretim aletlerinden ayrılmasıyla ve sanat erbabının mevcut teşkilatlarının bozulmasıyla sermaye de emekten ayrılarak tekelleşmeye başlamıştır. Eski köy ve kasaba sanatları, yerine ki o sanatlarda amele ile üretim araçlarının sahibi aynı adamdı, birçok merhaleler geçilerek bugünün üretim tarzı geçmiştir. Bu tarzda sermayedar eşittir kapitalist ile emekçi eşittir proleter birbirinden çok ayrı iki şeydir. Marx, üretim usulünün evrimindeki merhaleleri bildirir. Dünyanın her tarafına gidip gelmeye yarayan deniz ve karayolları ve bunların açılmasıyla başlayan denizlerin ve karaların keşifleri, çağdaş devletlerin kurulması, büyük bankaların, müstemleke kumpanyalarının teşekkülü, buharın sanayiye tatbikiyle makineli sanayinin ortaya çıkması, bu merhalelerin mühimlerindendir. Bu evrim gerçekleşirken sermaye çok kimselerin elinden az kimselerin eline geçiverdi. Yani sermaye tekelleşiyordu. Eşittir konsantrasyon. Sermaye tekelleştikçe evvela sermayedar olan kimseler sermayesiz kalıyor, yani emekçileşiyor. Eşittir proletarizasyon idi. Dipnot 24. İslami doğuda ve özellikle Osmanlı memleketlerinde mahalli küçük sanayinin yıkılması ile erbabının emekçileşmesi ve ona mukabil Avrupa sermayesinin tekerleşmesi vetiresi Türk iktisatçı ve sosyal bilimciler için çok dikkate değer bir tetkik mevzu olabilir. Demek sermayenin tekerleşmesi emekçilerin gittikçe artmasına yol açıyor idi. Bundan dolayı tekerleşmekte olan sermaye satın alınacak emek kuvveti bulmakta zorlanmıyordu. Üretim aletlerinden, kendi muhitinden ayrılmış, mülksüz, servaj ve esnaf teşkilatının kayıtlarından kurtulmuş emekçiler arttıkça artıyordu. Bundan anlaşılıyor ki sermayenin tekerleşmesi için emeğin serbest olması, eski teşkilatından azade bulunması, hürriyet lazımdı. Hürriyet olduğu takdirde sermayedar emek kuvvetini serbest satın alabilirdi. Emekçi, proleter, emek kuvvetinden başka hiçbir şey olmayan adam demektir. Proleter, satacak bir şey mevcut olmadığından yaşayabilmek için emek kuvvetini daha basit ve sarih bir ifadeyle kendisini satmaya mecbur oluyordu. Emekçiler arttıkça tekerleşme de arttı. Sermayenin tekerleşmesi ve sanat erbabının emekçileşmesi tarihi vetiresinden sermayedarların zaferini aleme ilan eden gür ve mutantan seslerden birisi insan hakları beyannamesidir. Bu beyanname emeğin hürriyetini ilan etmiştir. Yani esnaf teşkilatının bozulmuş, iş sahiplerinin üretim aletlerinden ayrılmış, hepsinin yavaş yavaş emekçiler kalabalığına karışmaya mahkum edilmiş olduğunu aleme bildirmiştir. Fakat sermayedarların zaferi hala natamamdır. Sermayedarlık idare usulü bunu tamamlamaya uğraşıyor. Görmüyor muyuz ki fabrikalar küçükten büyüğe çevriliyor, ticaret ve banka şirketleri de aynı yolda ilerliyor. Almanya'nın kartelleri, Fransa'nın sendikaları, Amerika'nın tröstleri, sermaye tekerleşmesinin bugünkü son merhaleleridir. Bu muazzam sermaye yığınları orta sermayedarları yutuyor. Bir taraftan milyarder, multimilyarder denilen mahluklar doğuyor. Diğer taraftan küçük ve orta sermayedarlar emekçi oluyor. Emekçi, sermayedarın tabii hasmıdır. Sermayenin tekerleşmesi, emekçi sınıfını mütemadiyen çoğaltıyor. Komünist beyannamesinde denildiği gibi, burçluluk kendi mezarcılarını hazırlıyor. Sermayedarlar emekçilerin cümlesini amele olarak kullanamıyor. Zira büyük sanayi tüketime lazım olduğundan fazla üretimde bulunuyor. Sanayinin fazla üretimleri, sür prodüksiyon, sanayi buhranlarını, kriz doğurarak amelenin bir kısmını fabrikalardan attırır. Zaten emekçilerin cümlesini istihdam edemeyen büyük sanayi, bu buhranlarla işsiz emekçilerin, Marx'ın tabirince sanayi ihtiyat ordusunun bireylerini arttırır. Hayat ve maişetini temin edemez bir hale gelen emekçiler de hortlağı, Marx sermayedarlığı hortlağa benzetir, gömmek hevesi şiddetlenir. Marx, sermayedarlığın doğuş ve gelişmesini anlatırken göstermeye ve ispata çalışır ki sermayedarlık öyle taraftar ve meddahlarının iddia ettikleri gibi iyi ve akıllı adamların emek, tasarruf ve kanaat gibi bir takım şahsi faziletlerinin semeresi olarak vücuda gelmiş değildir. Bilakis ihtiras, kavga ve şiddet mahsulüdür. Emekçiler de öyle aleyhtarlarının dedikleri gibi cemiyetin tembel, müsrif, himmetsiz, ahlak düşkünlerinden mürekkep değildir. Bunlar da kavga ve şiddetin mahsulleridir. Her iki sınıf, sınıf kavgasından doğmuştur. Sermayedarlık, gözeneklerinden kan ve çamur emerek doğdu. Sınıf kavgası hala devam etmektedir. Sermayedarlığı doğuran bu kavga, onu imha da edecektir. Tekerleşmenin devamı, bir taraftan sermayeyi ancak birkaç ele toplayacak, diğer taraftan emekçileri çok arttıracak. Tarafların miktar ve şekli bu hale gelince, burçluluk idaresi, sermayedarlık sistemi artık yaşayamayacak. Sermayedarlık idaresinin şahsi mülkiyet teşkilatının son saati çalacak. Tüketilenler, emekçiler, tüketenleri, sermayedarları tüketeceklerdir. Les exproprieteur seront exproprié. Bu mühim olgu kendiliğinden hasıl olacaktır. Toplumsal evrim tabii bir surette bu sonucu verecektir. Olayların ardışıklığı, teselsülü bu akıbeti gösteriyor. Lakin bu mühim olgu, yani mülkün sermayedarlardan emekçilerin kadrosuna intikali ne tarzda gerçekleşecek? Bu konuda Karl Marx izahat vermez. Kezalik mülkün intikaliyle teşekkül edecek yeni cemiyete dair de açıklamada bulunmaz. Bu suretle müstakbel insanlık cemiyetini tellendire ballandıra tasvir eden hayalcilerin düştüğü hatadan çekinir. Marx'ın istikbale dair bütün iddiası şudur. Tarihi mazinin tetkikinden çıkarılan kanunlara bakılırsa, mevcut cemiyetin evrimi onun harap olmasıyla sonuçlanacaktır. Ve bu harabiyet, kendi kendini tahrip etmek, otodestrüksiyon suretinde olacaktır. İpek böceğinin biçim değiştirmelerinde sonraki şekil, önceki şekli nasıl yok ederek ortaya çıkıyorsa, insanlık cemiyeti dahi komünist bir cemiyet haline dönüşerek burçlu cemiyetini tahrip etmiş olacaktır. İnsanlık cemiyetinde dönüşüm zamanının yaklaştığını bir takım alametler evvelden haber verir. Fazla üretimler ile bundan kaynaklanan buhranların müzmin bir hale gelmesi ve bunun neticesi olarak fukaranın, açların artması ve çok artan fakir ve açları burçlular cemiyetinin artık doyuramaması. Bir zamanlar burçluları doyuran emekçileri, burçluların doyurmaya mecburiyet hissedip doyuramaması. Bizzat Marx, mühim olgunun nasıl vukuğa geleceğini açıklık getiremiyorsa da, Marksizm denilen meslekte buna dair iki noktayı nazar vardır. Birisi, barışçı ve ağır gelişen bir evrim. Diğeri, şiddetli ve hızlı bir devrim. Yani burçlular cemiyetinin feci bir surette son bulması. Eşittir katastrof. Birinci noktayı nazardan bakılırsa, amele ya siyasi bir yoldan hareket ederek meclisi mebusanlarda ekseriyet kazanır, kanunlar ile mevcut cemiyeti değiştirir yahut sırf iktisadi bir yoldan yürüyerek amele cemiyetleri kurar ve bütün üretim aletlerini ve işini kendi eline geçirir. Sermayedarlık içi boş kalmış kabuk gibi düşer gider. İkinci noktayı nazara göre şiddetli bir iktisadi buhran, mesela müthiş bir açlık esnasında sermayedarlık yıkılır gider. Bu esnada emekçiler hükümetin başına geçerek emekçiler hakimiyetini diktatür du proleter ilan ederler ve kurarlar. Ve bu hakimiyet devam ettiği müddetçe emekçiler icap ederse şiddet ve kuvvet de kullanırlar. Marx, felsefenin sefaleti ünvanlı eserinde kuvvet içinden çalışan bir cemiyetin ebesidir demiştir. Yumurtadan civcivi çıkarmak için tavuk yumurtaya gagasıyla vuruverir. Bu gibi muazzam yaratılış olaylarında merhametkarca duygulara kapılmak beyhudedir. Elemler ve ızdırap evrimin gerekli şartlarındandır. Mühim olgu olay vukuğa geldi. Sermayedarlık idaresi ortadan kalktı. Yerine geçecek idare usulünün açıklığa kavuşturulmasına girilmemiş ise de bir şey muhakkaktır. Yeni cemiyette şahsi mülkiyet bulunmayacak. Üretim aletleri cemiyetin ortak mülkü olacaktır. Üretim aletleri yani toprak üstü, toprak altı, fabrikalar ve sermaye sosyalleştirilecek, sosyalize edilecektir. Eşittir la socialisation des instruments de production. Emeğin mahsulü ise amme menfaatlerine ait bir kısım ayrıldıktan sonra herkese emeği nispetinde dağıtılacaktır. Böylece fazla emek ve ondan kaynaklanan artık değer ortadan kalkacaktır. Sermayedarlığın yıkılışı bir sondur. Sınıf çekişmesinin son safhasıdır. İstimlak bir sınıfın özel menfaatleri uğrunda yapılmayarak umumun menfaatine yapılmış olacağından mülk umumun yani bütün cemiyetin olacaktır. Ve artık ikinci bir devrime, dönüşmeye mahal ve lüzum kalmayacaktır. Marksizm gayeden bahsetmez. Bu bahsi gayri ilmi bulur. Onun nazarında gaye yoktur. Yalnız tabii netice vardır. Fakat bu tabii neticenin oluşmasını kolaylaştırmak için olsun, bazı tedbirler ve icraatta lüzum yok mudur? Vardır. Gebe olan bugünkü cemiyetin gebelik zamanını kısaltmaya ve doğurma acılarını eksiltmeye yarayan tedbirler alınmalıdır. Bu nevi tedbirlerden bazılarını komünist beyannamesi zikretmiştir. Dipnot 25. Marx, sosyal olayları gebelik, dönüşüm gibi tabii hadiselerden alınma tabirlerle ifade eder. Fakat insanlığın evrimini ve bu evrimin son noktasını tasvir ederken, Marx'ın İsrailli kitaplardan ilham almış olduğunu zannedenler de vardır. Marx'ın haber verdiği katastrof, semavi kitapların bahsettiği kıyamete benzer. Katastrofun da kıyamet gibi alametleri vardır ve kıyametten sonra sınıf kavgası elbette kalmayacaktır. İşte Marksizm nazariyatının son derece kısaltılmış ve eksikli bir özeti. Marksizm bugün bütün beynelmiler sosyalizme hakimdir. Almanya'nın ekseriyetçi, sulhperver sosyalistleri de, Rusya'nın bugünkü cemiyeti altüst eden müthiş bolşevikleri de, onlara bazen silahla mukabele eden menşevikleri de, Fransa'nın CGT'yi idare eden sendikalistleri de, İngiliz amelesinin bir kısmını teşkil eden sosyalistleri de. İlâ nihaye hep Marksisttir. Marksizm, ekser büyük sosyal mezhepler gibi türlü türlü tefsir edilerek birkaç şubeye ayrılmıştır. Bundan başka Marksistlerden bazıları, üstadın fikirlerinden bazılarına, olaylara şahit göstererek itirazlarda bulunmuşlar ve mezhebe yeni fikri unsurlar ilave etmişlerdir. Bu suretle de Marksizm dallanıp budaklanmıştır. Lakin iktisatçılardan Cid'in dediği gibi, Karl Marx'a yalnız bir sosyalist mektebinin başı demek kafi değildir. Bütün dünyada mevcut sosyalistlerin büyük ekseriyeti onun uzaktan veya yakından şakirtleridir. Diğer sosyalist mektepleri Marksizmin yanı başında çok küçük ve emniyetsizdir. Dipnot 26. C.H. Cid E. C.H. Rist Histoire de Doctrine Économique Sayfa 537 N.1 Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Plus-value P-L-U-S-V-A-L-U-E Sur-travail S-U-R-T-R-A-V-A-I ile Uber-arbeit U-B-E-R-A-R-B-E-I-T Otomatikman A-U-T-O-M-A-T-I-Q-U-E-M-E-N-T Rant R-E-N-T-E Proleter P-R-O-L-E-T-A-I-R-E Proletarizasyon P-R-O-L-E-T-A-R-I-S-A-T-I-O-N Sürprodüksiyon S-U-R-P-R-O-D-U-C-T-I-O-N Kriz C-R-I-S-E-S Les expropriateurs seront expropriés L-E-S-E-X-P-R-O-P-R-I-A-T-E-U-R-S S-E-R-O-N-T EXPROPRIES Autodestruction AUTODESTRUGTION Katastrof CATASTROPHE Dictature du prolétaire DIGTATURE DUPROLETAIRE La socialisation des instruments de production. L-A, C-O-G-I-A, L-I, C-A-T-I-O-N, D-E-S, I-N-S, T-R-U, M-E-N-T-S, D-E, P-R-O, D-U-C-T-I-O-N. Kitabın sonu. 13 Haziran 2016